Ayrım 10. Kızararken. İnkar etmeye gerek yok, heyecanlandım. İlk defa bir bayan beni evine çağırıyor. Bu şansımı solda boş bir yer bulamadığım için kaybetmeye dayanamam. Şu arabaları kızgın bir goril gibi tutup fırlatarak yol açarım talihimi. Ön tamponu çöp valiline dayamak pahasına bunu yapmaktan kurtuldum. Seni rahatsız etmeyeyim? Bunu arabayı park ettikten sonra soruyorum. Rica ederim, ne demek? Artık benim de anlatacak bir hikayem var. Kırmızı ışıkta dururken kız arkadan arabama çarptı. Sonra ben onun evinde kahve içtim. Varilin üstünden atlayabilir misin? Hayır, atlayamam. Ama salaklığımı göstermenin başka yolunu bulamadığımdan geçiş olmadığını gördüğüm halde buraya yöneliyorum. Çok yanaştım da tamponu çarptın mı diye bakıyorum. Yiğidi öldür, hakkını yeme, güzel kıvırdım. Tampona doğru hafiften eğildim. Çarpmamışım deyip geri döndüm. Besteyi bir adım arkasından takip ederken 30 yıllık ömrümde yaşadığım en heyecanlı maceranın bu olduğunu düşünerek hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Neden bu işlerin daha yolunda gittiği bir yerde dünyaya gelmedim ben? Kadın ve erkeğin birbirlerini tamamlayan iki cins olmadığını keşfetmiş ilkel bir kabilede örneğin. Bırak şimdi bu basma kalıp abaza ağlamalarını Murat, yaşadığın anın tadını çıkar. Çıkaracağım da heyecanımın önüne geçemiyorum ki. Korkuluklara tutunmasam şu an tırmandığımız merdivenlerden düşmeyeceğimden bile emin değilim. Halimiz üzücü, gerçekten üzücü. Beste önden çıktı. Yemin ederim ki kolayca ve çaktırmadan yapabileceğim halde başımı kaldırıp bacaklarına bakmadım. Ev biraz dağınık olabilir, kusura bakma dedi kapıyı açarken. Yok canım dedim ama sesimi ben bile duyamadım. Terlik al kendine. Duvarın dibine dizili olanlardan birini bakmadan geçirdim ayağıma. Sağdaki açık kapıdan salona girince fark ettim pembeymiş bunlar. Üstelik üzerlerinde tavşan resmi var. Tam salaklığım için kahrolacakken bu evin yalnız yaşayan bir bayana ait olduğunu hatırlayıp rahatladım. Muhtemelen diğer terlikler de erkek işi değildi. Gösterdiği koltuğa oturdum. En güzellerini seçmişsin. Ayaklarıma bakıp gülerek söyledi bunu, utandım. Hiç bakmadan giydim, bu denk gelmiş. Yakışmış ama. Giderken götürebilir miyim? Rahat görünme gayretiyle söyledim bunu ve kendimi takdir ettim. Götür ama dışarıda giyme dedi odadan çıkarken. Yalnız kalınca etrafa göz atıyorum. Karşımdaki konsolun üzerinde duran içkiler de çekiyor dikkatimi. Bir de sehpanın üzerindeki büyük mum. Epeyce bir kısmı erimiş. Konsolun yanında bir müzik seti, üzerinde de birkaç CD ile kaset var. Evin döşenmesinden açıkça anlaşılıyor ki modern bir kız bu. Çay, Türk kahvesi, Nescafe ya da başka bir şey ne içersin? Hangisi kolayına gelirse. Silik bir yanıt oldu. Hepsi kolay, istersen içki de verebilirim. Kuşkusuz ileride ben bir bayanla evinde baş başa içki içtim diyebilmeyi çok isterdim. Nescafe alayım o zaman. Ne yazık ki Beste'nin sonraki sorularını göğüsleyemeyeceğimden korktum. Rakı ve biradan başkasını bilmiyorum. Bir de viskinin adını duymuşluğum var. Krema, sade olsun. Oysa süt ya da kremasız zehir gibi gelir o bana. Aklımca ağır görünmeye çalışıyorum. İçkilere baktığımı fark etti. Alkolik değilim. Onların çoğunu şişesini beğendiğimden aldım, dedi çıkarken. Konsolun camında kendime baktım. Doğru dürüst görünmüyorum ama aynalardaki halim ezberimde. Keşke daha yakışıklı olsaydım. En azından vücudumu atletik bir hale sokabilirdim ve teknolojiyi daha az dert edip daha az dökebilirdim saçlarımı. Beste'nin tepsi üzerinde sunduğu iki kupadan birini rahat görünmeye çalışarak aldım elime. Bir kupa ele alınırken nasıl rahat görünür diyorsanız şöyle. Sağ kolum koltuğun arkasında. Sol elimle uzandım ve kupayı özellikle kulbundan tutmadım. Yukarıdan kepçe gibi kavradım. Ödünç almış gibi ağzına kadar doldurduğu kaynar su hafif çalkalanınca elimi yaktı. Canım öyle fena yandı ki rezillik filan gelmedi aklıma. Bir çığlık atıp fırlattım kupayı. Tok bir sesin ardından porselen kırıkları saçıldı yere. Allah'tan o sehpa getirmek için yanımdan uzaklaşmıştı da yanmadı. Ayağımdaki pembe terlikler ıslandı. Şu an kendimi bir öküz gibi hissediyorum. Çok çok pardon dedim. Gülüyor. Yanmadın değil mi? Yok, yanmadım ama berbat ettim ortalığı. Devam ediyor gülmeye. Kupayı da kırdım. Nedir bu kadar komik olan? Eminim yarın iş yerinde arkadaşlarına da anlatır beni. Islanan terliklerimi çıkartıp yerdeki kırıkları toplamaya başladım. Bırak bırak, hallederim ben dedi gülmesine ara vermeden. Duymamış gibi devam ettim ve elimi kestim. Öfkeden ağlayabilirim. Neden bayanlarla her türlü ilişkimde başıma hep kötü şeyler geliyor? Elimdeki kanı saklamaya çalıştım ama beceremedim. Elini mi kestin? Hafif çizildi dedim. Gidip pamuk ve yara bandı getirdi. Nasıl becerdiysem epey derin kesmişim. Zaman aldı kanı durdurmak. Üzerindeki kırıklarla beraber yerdeki küçük halıyı topladı. Yeni terlik getirdi bana. Bunlar resmen erkek terliği. Acaba erkek arkadaşı falan mı var? erkek arkadaşımın. Aklımdan geçenleri okuyor olabilir mi? Daha doğrusu eski erkek arkadaşımın, dedi. Onun için evinde özel terlik bulunduracağın kadar yakınlaştığın eski erkek arkadaşının, diye geçirdim aklımdan. Küçük mü geldi? Topuğumdan bir santim dışarıda kalırsa ceza keserlermiş gibi zorladığımı fark ettiğinden sordu bunu. Kadir'in ayakları benimkiler kadardı, dedi. Buradan onun küçük ayaklı erkeklerden hoşlandığı sonucuna vardım. Benimkiler de boyuma göre büyük sayılmaz. 42 numara ve taraksız. Yeri sildi. Soğumuştur diye kendi fincanını da alıp mutfağa gitti. Tek başıma kalınca edepsizleştim. Yalnız yaşayan bir kız. Hatta kadın. Onun evinde kendi terlikleriyle dolaşan bir erkek arkadaşı olmuş. Tahir bu kızla yakınlaşmanın bir yolunu mutlaka bulurdu. Yakınlaşmak derken aslında el ele tutuşmaktan fazlasını kastediyorum. Çocuk mezarı kadar ayakkabılarıyla becerebilir miydi Beste'nin aklını çelmeyi? İşte sular hazır. İrkildim birden ve aklımdan geçenler yüzünden utandım. Elindeki tepsiyi masanın üzerine bırakıp sehpayı koydu önüme. Bu kez uzattığı kupayı alırken havalı görünmeye kalkışmadım. Kahveyi atıp karıştırdıktan sonra krema da koydum. Sade içerim demiştin. Doğrusu ağır görünme kaygısıyla öyle demiştim ama en son başıma gelenlerin ardından bir daha olduğumdan farklı görünmeye çalışmayacağıma yemin ettim. Kremalı istedi şimdi canım. Baş başa kahvelerimizi içerken o konuştu daha çok. Ben sadece sorduğu sorulara yanıt verdim. Yine Hollanda'daki abisinden bahsetti ve yalnız yaşayan annesinden. Bizim şirkette kaç kişinin çalıştığını sordu. Erkek arkadaşıyla neden ayrıldıklarını merak ettiğim halde konuyu oraya getiremedim. Benim annemle birlikte yaşadığımı öğrenince şaşırmadığını söyledi. Neden? Sende böyle uslu, sorumluluk sahibi bir insan hali var. Ana kuzusu yani, dedim. Gülmesinden anladım tam da böyle düşündüğünü. Yok, öyle demek istemedim. Benim tanıdığım bütün mühendis erkekler düzgündür. Asıl niyetinin iltifat olmadığını bildiğimden teşekkür etmedim. Zaten ben de burada mühendisler odasını temsilen bulunmuyorum. Kahvemi bitirdikten sonra kalkayım ben artık, dedim. Ayrılırken kapıda elimi sıkıp samimiyetle salladı. Görüşmek üzere, dedi. Annem elindeki havadisleri aktarmak için yolumu gözlüyormuş. Kör olası Rukiye'nin bulduğu kız var ya Murat. Nihan mı? Nihan gibi adı batsın. Ne olmuş? Nişan atmış yavrum o. Havva teyzeden kızın geçen yıl bir doktorla 3 ay nişanlı kaldıktan sonra ayrıldığını öğrenmiş. Havva teyze annemin kaza yaptığım gün belirlediği 4 adaydan birinin temsilcisi. Ben de o yalancı Rukiye'ye inanıp kendi elimle yakacaktım senin başını Murat. İsmimi söylerken son heceyi ambulans sireni gibi uzatmasından anlarım annemin meselelere verdiği önemi. Duygusunu paylaşamadım. Neticede kız evlenip boşanmamış. 3 ay nişanlı kalmış. Bundan dolayı ona defolu muamelesi yapacak kadar medeniyetten uzak değilim çok şükür. İnsan adına söz, nişan ya da evlilik demeden istese neler yapar? Beste örneğin. Kızın evinde erkek arkadaşına özel terlikler var. Bunun anlamını bilmeyecek kadar saf mıyım? Annem tam Nihan'ı yermeyi bitirmiş, Havva teyzenin adayını anlatmaya başlamışken telefon çaldı. Ben Nihan'la hala görüşmeyi düşünüyorum. Arkadaşın arıyor Murat. Bizimkiler genelde beni cep telefonumdan arar. Kim olduğunu merak ederek aldım ahizeyi elime. Efendim? Ne haber lan küs adam? Alper, en son hatırladığım biz bu herifle konuşmuyorduk. Cep telefonumu numarasını tanır açmam diye aramamıştır. İyi, dedim gayet bozuk bir sesle. Oğlum uzatmayalım lan. Tamam ben özür diliyorum. Tamam. Sesim kırgın. Nasıl tamam? Git başımdan tamam mı? Tamam oldu barıştık mı? Aslında ikisinin arası bir tamam olduğu halde uzatmak istemedim. Barıştık, dedim. Şaşırdım çünkü Alper'in eşekliği yüzünden özür dilemişliği vaki değildir. Çiftlikte buluşuyorlarmış ve ben de geleyim diye içinde küfür olmayan bir sürü cümle kurdu. Razı olunca öğrendim herifin incelmesinin sebebini. Beni getireceğine bahse girmiş çocuklarla. Yarım saatlik gokart ücretini onlar ödeyeceklermiş. Ekip beni görünce sevindi. Bazen insana sıkıntı yaşatsalar da arkadaş sahibi olmak güzel. Kenardaki bir piknik masasına oturduk. Abazalık toplantılarını özlediğimi söyledim. Tahir, ben gözlemci olarak katılıyorum, dedi. Ne gözlemi lan? İbnelik eğilimleri başlamış mı diye mi? Alper, hep aynı Alper işte. Çiğ börek, gözleme ve ayran aldık. Sohbet bıraktığım yerde kalmış. Biraz şirket dedikodusu, daha çok da abazalık muhabbeti. Onları dinlerken solumuzda çimlere uzanmış çifte kayıyor gözlerim. Adam en az 50'sindedir. Kadın 35 var yok. Bize nispet mutlu ayılar gibi yuvarlanıyorlar. Kadın fahiş olmalı diye düşündüm. Belki de herif zengindir, diğeri de metresi. Yaşlı ilahiyat profesörünün röportajından bahsediyor bizimkiler. 300 bin tane evde kalmış kız var da bize niye bir tanesi denk gelmiyor lan, dedi Alper. İsmail niyeti evlenmekse kendisinin de hemen bir tane bulabileceğini söyledi. Niye oğlum, bu herif cebinde yüzükle dolaşıyor, yine bir sonuç aldığı yok. Bu herif dediği benim. Yarım saat geçmeden barıştığına pişman ediyor adamı. Lan inanmayacağınız kadar kolay lan, nasıl beceremiyorsunuz anlamıyorum lan. Tahir'den bu sözü en az 1000 kez duymuşuzdur. Devamını da biliyorum. Bir eşik varmış, o eşik değil, mühendislik terminolojisiyle threshold diyor. Orayı açtıktan sonra bütün kızlar elindeymiş. Yok yalan söylüyor, yok öyle bir eşik filan. Bugün Beste beni evine çağırdı. Ağır tahrik altında çıktı ağzımdan bu. Alper'in cebimde yüzükle dolaşıp bir harf beceremediğimi söylemesi ve Tahir'in hava atması sinirlerimi bozdu. Şaşırıp dondular önce. Sonra Beste'nin kim olduğunu sordular. Anasının bulduğu kızlardan biridir. Ceyzini göstermeye çağırmıştır, dedi Alper. Geçen hafta bana arkadan çarpan kız, dedim sırıtarak. Dizime vurup ooo, dedi Tahir. Ödemeyi nakdi değil aynı mı yaptı lan? Alper'in iması hiç hoşuma gitmediği halde bozuntuya vermedim. Yılların ezikliği birikmiş içimde. Azıcık şımarsam çok mu? Yalan söylemeden, daha doğrusu çok fazla yalan söylemeden şehvet yüklü bir geleceğin başlangıcıymış gibi anlattım olayı. Dinleyen ve eşek olmayan herkes Beste'nin benimle yakınlaşma gayreti içinde olduğunu anlar. Kız benimle yakınlaşmaya çalışıyor. Bizimkilerin eşekleşme olasılığına karşı bunu açık açık ifade etme gereği duydum. Terliklerden bahsetmek yerine doğrudan kızın daha önce erkek arkadaşıyla birlikte kaldığını söyledim. Bu Beste'nin açık görüşlülüğünü ve onunla ilişkimizin kırmızı noktalı faaliyetlere gebe olduğunu anlayabilmeleri içindi. İçimdeki azıcık suçluluk duygusundan onların Beste'yi tanımadıklarını ve tanımayacaklarını düşünerek kurtuldum. İnsan anlattıkların hepsi doğruymuş gibi bir tatmin duygusu hissediyor içinde. Şimdiye kadar yalan söylediğime hiç tanık olmadıklarından onları inandırmakta zorlanmadım. Alper'in öyle ağzı sulandı ki dikiz aynasından bir bayan sürücü gördüğünde hemen fren yapacağına yemin etti. Biz o hafta sonu çıkmaya başladık Beste'yle. Hemen her gün buluşuyoruz. Aramızdaki ilişkinin cinsel boyutu da var. Ama ne kadar ısrar etseler de o konuda ayrıntı vermiyorum. Çünkü prensip olarak karşıyım iki kişi arasında böyle paylaşımların başkalarına aktarılmasına. Her şeyden önce Beste'ye ayıp. Yaşadıklarımızdan kendisinin bile haberi yokken başkalarına nasıl anlatırım? Evet, çatır çatır yalan söylüyorum. Çiftlikte anlattığım hikaye bizimkilerde öyle yüksek bir beklenti yaratmış ki devamını getirmek zorunda kaldım. Yoksa Alper dışındakiler benim kale ağzında gelen pası değerlendiremeyen bir salak olduğumu düşünecekti. Alper ise bunu eşcinselliğimin, onun deyişiyle ibneliğimin kesin kanıtı olarak sağda solda anlatıp beni katil ederdi. Her gün aynı iş yerinde çalıştığımız halde akşamları mutlaka ekipten birileri telefon ediyor bana. Saat erkense Beste'yleymiş gibi bir hava yaratıyorum konuşurken. Hele o sırada annem de yanımda yoksa, bir de arayan Alper'se coşuyorum resmen. Sağ ol canım, çok yakışmış hayatım gibi cümleler kuruyorum paralelde. Hesapta Beste bana kahve getiriyor, giydiği bir kıyafetin ya da yeni saç modelinin nasıl durduğunu soruyor. Bu sahneleri gerçekten yaşıyormuşum gibi keyif alırken telefonu kapattığımda cız ediyor içim. Yalancılığım yüzünden vicdan azabı duymuyorum. Neden bana yeni saç modelinin nasıl durduğunu soran bir sevgilim yok diye üzülüyorum. Geç bir saatte aramışlarsa ve annemleysem Beste'nin yanından dönmüş oluyorum. Sevgimle ilişkimiz üzerine gelen soruları şifreli yanıtlarla geçiştiriyorum. Bazen de annem duymasın diye odama gidip konuşuyorum. Alper kıskanıyor beni, Tahir saygı duyuyor, İsmail teorilerini alt üst ettiğim için şaşkın. Ona göre bütün kızlar önce biyolojik, sonrasında kültürel olarak aile kurup çocuk doğurmaya programlı. Beste'nin evliliği hiç düşünmeden benimle çıkmasına bir anlam veremiyor. Yani geçen 2 haftayı hayal aleminde yaşadım. Nihan'la buluştuktan sonraki cumartesiyle pazarı boş geçirdim. Nihan deyince aklıma geldi. Bir de o mesele var. Kızı ben tekrar aramadım. O da beni aramadı. Yine de annem bıkıp usanmadan ona karşı beni uyarmak suretiyle kızın aklımda kalmasını sağlıyor. Bugün cumartesi ve yine kimseyle buluşmuyorum. Arabaya atlayıp sakin bir yerde kafayı dinlerim herhalde. Annem, Havva teyzenin babasının kızı, dayısının yeğeni, artık neyse unuttum, bir şeyle tanıştırmak için uğraşıyor beni. Direniyorum çünkü daha Nihan'la işi bitirmedik ki. Sırf üşendiğimden aramadım onu. Başımın etini yiyeceğini bildiğimden kızla tekrar görüşme niyetinde olduğumu da söyleyemiyorum anneme. Tam evden çıkarken onu da eski mahalleye bırakmamı istedi. Sanki bilmiyormuşum gibi ne yapacağını sordum. Küs komşularla görüşeceğini söyledi. Elindeki adayları hemen mülakata almadığım için bozuk bana. Arabaya oturunca kemerini bağlamadı. Bu da onun standart mesaj yüklü davranışlarındandır. Anlamı canımdan bezdim. Öleyim de kurtulayım. Kemerini bağlama anne. Lazım değil bana kemer memer. Peki dedim. Nedenini sorup içini dökmesini sağlayacağımı zannediyordu. Sormuyorum çünkü ben de canımdan bezmek istemiyorum. Polis durdurursa cezayı sana yazar, haberin olsun. Kaza yaptığımızda camdan dışarı uçmaktan fazla korkutur bu onu. Gerçekten de az sonra sessizce bağladı kemerini. Hiç konuşmadan gittik uzunca bir süre. Sonunda dayanamadı. Sen o kızla görüşüyorsun Murat, ben biliyorum. Hangi kızla? Rukiye'nin şeysiyle. Nihan'la mı? Oğlum, o seni saf buldu, vallahi de billahi de kandıracak. Durup durup kızı yermesine alıştım da görüştüğümüzü nereden çıkarttığını bilmiyorum. Anne, ben onu ilk buluşmadan sonra bir daha görmedim. O bunu duymayıp sanki ben anne biz onunla 2 haftadır evliyiz demişim gibi devam etti kendi bildiğini okumaya. Bir ara kulak verdiğimde Rukiye teyzenin dolandırıcılığını anlatıyordu. Birinden masa örtüsü için para almış, sonra da örmemiş. Olay benim çocukluğumda geçiyor. Eski mahalleye geldiğimizde inmeden önce ben seni o kıza bırakmam oğlum dedi. Gülsem mi kızsam mı bilemedim. İşi gücü olmadığından kafasında kendi kendine kuruyor herhalde. Seni 6 gibi almaya gelirim anne dedim. Basıp göl başına gittim. Buğday tarlaları ve lüks villalar yan yana. Arabayı park edip arazide bir başıma yürüdüm. Gölü gören bir yer buldum kendime ve güneşin altında oturdum. Telefonum çaldı. Bizim çocuklardan biri arıyorsa ne yazarım şimdi ben? Issız bir arazide besteyle yan yana oturduk, Mogan Gölü'nü seyrediyoruz. Ekrana bakınca gördüm ki arayan Nihan. Benden ses çıkmayınca demek o adım atmaya karar verdi. Gururum okşandı. Merhaba Nihan. Numarasını kaydettiğimi anlasın diye özellikle ismiyle açtım telefonu. Görüşelim mi Murat Bey? Selam sabah yok. Kız direkt damardan girdi mevzuya. Özlemiş beni diye geçirdim içimden. Hafiften gülümsediğimi de fark ettim. Tabii iyi olur. Ne zaman? Hemen Gima'nın önünde buluşalım. Bayanların beni görmek için bu kadar acele etmelerine alışık değilim. Elimden gelseydi Nihan'ın yanına ışınlardım kendimi. Bu mümkün olmadığından 1 saat sonrası için randevulaştık. Tozlu yollardan arabaya koştura koştura giderken üstüm başım berbat oldu. Sesi kızgındı Nihan'ın. Bana bey diye hitap etmesi de küskünlüğünü anlatıyor. Aramadığım için bozulmuş olmalı. Görüşmeden de edemedi tabii. Tahir kızlara çok yüz vermenin ters tepdiğini söyler hep. Mesafeli durursan kıymetin artarmış. İşte ispatı. Galiba karşı cinsi yavaş yavaş çözmeye başlıyorum. İçimden bir ses istersem kurt bir çapkın olabileceğimi söylüyor. Arabayı beğendik de bıraktım. Nihan'ı da alıp hemen göl başına dönmek niyetindeyim. Göle bakan lokantalardan birinde yemek yeriz birlikte. Sonra belki küçük bir doğa gezisi yaparız. İşte Nihan Hanım orada. Ben de tatsız anıları olan gözlükçünün yanında. O günden bugüne köprünün altından çok sular akmış ki Nihan sabırsızlıkla yolumu gözlüyor. Bu kız sigara içiyor muydu? Hasretinden başlamış olmalı. Kabul etmeliyim, biraz şımardım. Nihan beni görünce kavuşmamızı çabuklaştırmak için dikildiği yerden zıpkın gibi fırladı. Acele ettiğimi anlamasın diye yavaşlattım adımlarımı. Ağzım içeriden kulaklarıma varıyor ama dışarıdan bakınca bunu görmesi mümkün değil. Bütün ağırbaşlılığımla elimi uzatıp merhaba demeye hazırlanmışken o sigarasını fırlattı ve ''Siz manyak mısınız ya?'' dedi. Ben ne kadar salak bir adamdım ki onu aramadığım için böyle sinirlendiğini düşündüm bir an. Tekrarladı sorusunu. Siz manyak mısınız ha? Deli misiniz? Neler uydurup geziyorsunuz benim hakkımda? Kız fena halde saldırgan. Öyle bağırıyor ki etraftaki herkes bize bakıyor. Yer yarılsa da içine girsem diye düşünüyorum. Sizin hakkınızda hiçbir şey uydurmadım ben dedim. Can çekişen bir adamın dermansızlığıyla. Uydurmadınız da annenizin anlatıp gezdikleri ne? Ah anne, olmayan bir ilişkiyi bitirmek için kim bilir ne dolaplar çevirdin. Şu anda bizi dinleyen herkesin duyabileceği bir şekilde benim annem raporlu delidir, gördüğü kabusları gerçek sanır demek geçti içimden. Nihan Hanım, yanlışlık var, sakin bir yere gidelim de anlatayım size. Durumun ciddiyetinden dolayı hanımla sizli konuşmaya başladım. Ne yanlışlığı be, ne yanlışlığı? Ne bileyim ben ne yanlışlığı, sadece seni daha az insana rezil olacağımız bir yere götürmek istiyorum. Lütfen gelin her şeyi anlayacaksınız deyip alt geçide doğru yürümeye başladım. İnşallah arkamdan gelmez de kaçar kurtulurum. Merdivenlerden inerken dönüp baktığımda temennimin gerçekleşmediğini gördüm. Açıklamamı beğenmezse beni dişleriyle parçalayacakmış gibi bir suratta geliyor peşimden. Güven Park tarafına çıktık. Bulabildiğim en tenha banka yanaşıp bir oturun anlatacağım dedim. Burnundan sesli bir nefes püskürterek oturdu. İlk şoku atlattığımdan konuşmama yetecek kadar güç hissediyorum içimde. Annem sizinle ilgili ne anlatmış söyler misiniz? Güya biz sizinle, sözünü kesip yalvarır bir tonda daha yavaş haykırmasını rica ettim. Deyip devam etti. Annem kızlarına sahip olmaları için Rukiye teyzeyle haber göndermiş ailesine. Ben telefonda arkadaşlarıma anlatırken duymuş. Nihan'la evde filan buluşuyormuşuz. Eh yani anne, Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni. Meğer kadın telefon konuşmalarımı dinliyormuş. Ben bizim çocukları çatlattığımı zannederken onu gaza getiriyormuşum. 10. ayrımın sonu. Sayfa 151.